Kitabın adı Geçmişten Gelen Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 10. ayrım. 5. Juliana Dunn. Fini kahvesini hızla yutarak başını salladı. Bir tazının oturaklı yüzüne, bir devenin mahzun gözlerine sahipti. Yer yer kırlaşmış, zencefil renkli, kalın telli saçları, bir sapık tarafından bahçe makasıyla şekillendirilmiş gibiydi. Bunun anlamı, kısa bir süre önce tıraş olduğuydu. Sandalyede oturmuş, hafif güdük bacaklarını ileri doğru uzatmıştı. Çoraplarından biri siyah, biri kahverengi olduğundan, Eve, bu sabah karısının kontrolünden geçmeden evden çıkmayı başardığını düşündü. Moda ikonu sayılmazdı pek ama konu elektroniğe geldiğinde kimse eline su dökemezdi. Bir daha karşımıza çıkacağını hiç sanmazdım. Doğrulama için ne olay yerinden ne de Julie Dockport adına kontrat yapılmış daireden parmak izi ya da DNA bulamadık. Ama görseller, Eve başıyla duvar paneline yansıtılmış kimlik fotoğraflarını işaret etti. Yeterli doğrulamayı sağlıyor. Yine de raporlar için bir ihtimal hesaplaması istedim. Sonuç olarak Juliana Dunn ve Julie Dockport %99 aynı kadın. Daha sene başında hapisten çıktıysa dedi McNabb, cidden hızlı çalışıyor demektir. Evet hızlı dedi Eve. Şu anda 34 yaşında. 25 yaşında 3 kez evlenmiş, 3 adam öldürmüştü. Tabii bildiğimiz kadarıyla. Dışarıdan bakıldığında para için yapıyor. Zengin erkekleri hedef alıyor. Nispeten daha yaşlı ve mevki sahibi erkekleri. Hepsi de daha önce evlenmiş ve boşanmış adamlar. En kısa ilişkisi 7, en uzunu 13 ay. Yine her olayda adam öldüğünde büyük miktarda mirasa konmuş. Güzel işmiş, dedi Peabody. Hedef belirliyor, adam hakkında araştırma yapıyor, geçmişini, sevdiklerini, sevmediklerini, alışkanlıklarını öğreniyor. Bunları biliyoruz çünkü Chicago'da bir banka kasasına ulaşmayı başarmıştık. Kasadan 2 numaralı kocası Paul O'Hara ile ilgili notları, resimler ve bilgiler çıktı. Onu köşeye sıkıştırmak için kullandığımız taşlardan biri de buydu. Ama Doğu Washington ya da New York'ta benzer kasalar bulamadık. Belki bir ortağı vardı diye sordu Peabody. Delilleri toplayıp ortadan kaldıracak biri? Sanmıyoruz. Dava yetkililerinin tespit ettiği kadarıyla yalnız çalışıyordu. Psikiyatrik profili de bunu doğruladı. Temel patolojisi oldukça barizdi. Annesi Juliana 15 yaşındayken babasını boşamış. Üvey babası da boşanmış, zengin bir adam. Annesinden daha yaşlı. Evde kendi borusunu öttürmeye alışık, Teksaslı kovboy bir tip. Juliana mahkemesinde adamın cinsel tacizine uğradığını iddia etti. Polis psikiyatrı, kızın üvey babasıyla olan cinsel ilişkisinin, adamın inkar etmediği bir ilişki bu arada, zorla mı yoksa kızın rızasıyla mı olduğunu kesin belirleyemedi. Yine de Juliana'ya inanmaya eğilimli görünüyordu. Her halükarda kız reşit olmadığından taciz hükmü verilmişti. Az ceza almasındaki asıl etken de bu oldu, diye ekledi Fini. Yani bir bakıma üvey babasını öldürüyor. Peabody gözlerini duvar ekranındaki fotoğrafa çevirdi. Tekrar ve tekrar. Belki. Ama Eve, ekrana bakarken bir an sadece kendi çocukluk halini görebildi. Son dayak ve tecavüzün acısıyla beyni uyuşmuş halde, soğuk pis bir otel odasının köşesinde büzülmüştü. Üstü başı kan içindeydi. Babasının kanı. Onu öldürürken kullandığı yapış yapış, kanların damladığı bıçak 8 yaşındaki halinin elindeydi. Midesi kasıldı, zihnindeki görüntüyü uzaklaştırmaya çalıştı. Ama ben buna hiç inanmadım. Sakin bir tonla konuşuyordu. Kontrolünü tamamen kazanmayı bekliyordu. Cinayetleri planlayarak hesaplı bir şekilde işledi. Öfke, dehşet, umutsuzluk nerede? Üvey babasıyla olan şey her neyse bunu sadece kullandı. Kadın soğukkanlı bir katil. O şekilde doğmuş, sonradan filan olmamış. Dallas'la aynı fikirdeyim diye onayladı Fini. Bu kadının damarlarında kan değil buz var. Kimsenin kurbanı değil. Avcı olan o. Sahte kimlik takibinden bir haber çıkmadı henüz diye devam etti İyi. Çıkacağını da sanmıyorum. Her şeyi çok dikkatli planlamıştır. Çoktan yeni bir isim, yeni bir kişilik, yeni bir hikaye yaratmıştır. Görünüşünü fazla değiştirmeyecek. Çok kibirli ve dış görünüşünden memnun. Kadınsı olmayı seviyor. Kıyafetlere, saça, incik boncuğa, güzellik salonlarına düşkün. kaliteli mağazalardan ve restoranlardan vazgeçmeyecek. Büyük şehirleri tercih ediyor ve gezegenden de ayrılmayacak. Resmini medyaya vereceğiz. Belki şansımız yaver gider. Polis çalışmalarının yanında biraz da şans gerekecek diye düşündü Eve. Juliana az hata yapardı. Sorunumuz şu ki, bulunduğu ortama çok iyi karışıyor. Kendini saklamayı biliyor. Bu konuda çok yetenekli. Onu fark eden insanlar da kendi işine bakan çekici bir kadın görüyor. Eğer arkadaş ediniyorsa, onları sadece geçici araç olarak kullanıyor. Kimseyi kendine yaklaştırmıyor. Eğer profesyonel olarak çalışmaya başladıysa, kalıbımı basarım çok başarılı olacak. Fini yanaklarını şişirdi, sonra derin bir nefes verdi. Şu anda lanet olası her yerde olabilir Dallas. O yüzden biz de aramaya başlıyoruz. Lanet olası her yeri. Chicago'daki dava yetkilisini hatırlıyor musun? Evet, evet, Spindler. Doğru. Doğu Washington'daki de blok. Onlarla irtibata geçer misin? Bak bakalım ellerinde ne var. Evet, onunla ilgili benim notlarım da vardı. Bulup çıkartıp elimizdekilere eklerim. Juliana ile çalışan ve testlerini yapan profil uzmanı emekli olmuş. Elimizdekileri Mira'ya gönderip kayıtlardaki profil uzmanına danışmasını isteyeceğim. McNab şu an itibariyle bir robotsun. Bütün davalardaki bütün verileri çıkartmanı, tasnif etmeni, çapraz sorgulama yapıp bütün benzerlikleri araştırmanı istiyorum. Bana dosyalar oluştur, aile bağlantıları, arkadaşlar, finans durumları. Dockport'taki mahkum bürosuyla irtibata geç. Juliana'nın birlikte çalıştığı hapishane arkadaşlarının, bloğundaki mahkumların isimlerini istiyorum. İçeride bir dakika olsun vakit geçirdiği herkesi bilmek istiyorum. Ben gidip ilk bayan Pettibone'dan bir şeyler öğrenebilecek miyim bir bakacağım. Peabody, benimle geliyorsun. Eve direksiyona geçti ve Shelley Pettibone, Westchester'da yaşadığı için konsoldaki ekrana en kısa rota ve tarif isteğini girdi. Rota hemen ekrana geldiğinde Eve hoş bir sürpriz yaşadı. ''Hey, şuna bak, işe yaradı. Teknoloji bizim dostumuzdur teğmenim.'' ''Elbette, kendi sapık keyfi uğruna bizimle kafa bulmadığı zamanlar öyledir. Burası kumandan Whitney'in evinden sadece birkaç kilometre ileride. Bendeki bu şansla Bayan Pettibone kumandanın karısının en iyi dostu çıkar.'' Eve bu ihtimali düşünüp gülümseyerek kafasını salladıktan sonra arabayı çalıştırıp yola çıktı. Babam bugün annemle şehir merkezine gideceklerini söyledi. Village'de, Soho'da filan gezineceklermiş. Hı? Aa, evet iyi. Akşam da onları yemeğe götüreceğim. Yani çok ayak altında olmazlar. Hı. Sonra onları bir seks merkezine götüreceğim. McNab'le birlikte önlerinde farklı egzotik seks pozisyonları sergileyeceğiz. Kulağa hoş geliyor. Belki sen ve Rourke da gelmek istersiniz diye düşündüm. Küçük bir grup olayı yapabiliriz. Yani bilirsin, dörtlü gibi. Seni duymadığımı sanıyorsun ama yanılıyorsun. Eve trafiğin içine daldı. Oh! Eve sarı ışıkta gaza basarak geçti. Şeridine giren bir maksibüse söylendi. Direksiyonu sert bir şekilde kırdı, dar bir araya girdi, gaza bastı ve direksiyonu tekrar kırarak maksibüsü geçti. Arkadan gelen öfkeli korna sesiyle yüzüne bir gülümseme yayıldı. Sanırım annenler ve yeni dava filan derken Stips davasını inceleyecek pek vaktin olmadı. Biraz bakabildim. Maureen Stips, eski soyadı Brighton, maktulle sadece aynı binada değil aynı katta yaşıyormuş. Boyd Stips ilk eşi hafta içi işine gidip gelirken şimdiki gibi genelde evden çalışırmış. O zamanki bayan Brighton da tasarım danışmanı olarak çalışıyormuş ve müşterilerine gidip geldiği zamanlar dışındaki işlerini ev ofisinde yürütürmüş. Bu da şu anda evli olan çiftimize aşna fişne için zaman ve fırsat veriyor. Aşna fişne? Yasal bir terim mi bu? Boyd Stips, Marsha Stips'in trajik ölümünden 2,5 sene sonra Maureen Brighton'la evlenmiş. Eğer Marsha hayattayken oynaşmaya başlamışlarsa, bir yasal terim daha. Peabody, çok etkilendim. Bu fazla uzun bir süre bence diye devam etti Peabody. Ama aynı zamanda dikkat çekmemek için zekice bir karar da olabilir. Yine de yatay rumba yapıyorduysalar, bu tıbbi bir terimdi ve bunu kalıcı hale getirmek istedilerse en kolay seçenek boşanmaydı. Marsha zengin değildi. Ortada ayrılık durumunda Boyd'un kaybedeceği bir servet filan yokmuş. önceden tasarlamayı gerektiren bir cinayet sebebi yok. Peki neden önceden tasarlamayı düşünüyorsun? Mektuplar, eğer kadın hakkında arkadaşlarının, akrabalarının, birlikte çalıştığı insanların, hatta adamın ve şimdiki eşin verdiği ifadeler doğruysa, ortada bir sevgili falan olmadığını düşünmemiz gerek. Yani birisi o mektupları uydurdu, birisi onları yazıp kadının çekmecesine yerleştirdi, cinayetten sonra. Niçin daha sonra? Çünkü bir kadın iç çamaşırı çekmecesinde ne olduğunu bilir. Bir sütyen falan almak istese mektupları bulurdu. Peabody duraksadı. Bu bir test falan mı? Sen devam et, tamamla bakalım. Pekala, daireye giren birisi, kadının öldüğü gece orada olan birisi mektupları çekmeceye koydu. Bence çekmece tercihine bakılırsa bu kişi bir kadın. Bir erkeğin bir şeyler saklamak için iç çamaşırı çekmecesini seçmesi pek olası değil. Mektupların ne zaman yazıldığını bilmiyoruz çünkü zarf, pul, tarih yok. Marsha'nın öldürüldüğü gece bile yazılmış olabilirler ve eğer öyleyse önceden tasarlamayı elememiz, dürtüsel cinayet ihtimaline yönelmemiz gerek. Bir tutku cinayeti. Yani teorine göre bir şahıs ya da şahıslar, Marsha Stipes'i dürtüsel bir şekilde öldürdü, sonra cinayeti bir kaza gibi gösterme umuduyla kadını küvete taşıdı. Belki bunun da yeterli olmadığını düşünen şahıs ya da şahıslar, var olmayan bir sevgilinin ağzından mektuplar yazdı. Sonra kadın aşığı tarafından bir tartışma sırasında öldürüldü gibi görünsün diye bunları kurbanın çamaşır çekmecesine yerleştirdi. Tamam, biraz havada kalıyor olabilir. Altını doldur o halde. Biraz heyecanlandım çünkü bu cidden test gibi bir şeye benziyor. Eve ona yandan ters bir bakış atınca Peabody boğazını temizleyerek devam etti. Pekala, teorinin devamı biraz içgüdülere dayalı. Eve gittiğimizde bu ikisinin bize verdiği tepkilere bakalım. Boyd üzgün görünüyordu. Başlarda biraz sarsılmıştı ama sonuç olarak orada olmamızdan memnundu, yardım etmeye çalıştı. Rol de olabilir fakat hazırlanacak vakti olmadığından ben samimi olduğunu düşünüyorum. Marsha'nın bir aşığı olmadığı konusundaki ısrarı da samimiydi. Peabody, Eve'in onaylaması ya da itiraz etmesi için bekledi ancak hiçbir yorum yoktu. Pekala, kendi başımayım. Adamın şehir dışında olduğu da doğru ama cinayeti biliyor ya da bizzat planlamış olsa bile bence yeni hayatına öyle dalmamızdan, eskiyi kurcalamamızdan rahatsız olurdu. Diğer taraftan kadın eve geldiğinde korkuyor, sinirleniyor ve gitmemizi istiyor. Ölmüş arkadaşının kocasıyla kurduğu yeni güzel yaşamından çıkmamızı istiyor. Belki normal bir tepki fakat aynı şekilde suçluluk ve korkunun işareti de olabilir. Niçin suçluluk? Ölmüş arkadaşının kocasıyla ölümünden önce ne demiştin? Aşna fişneye başladığı için mi? Belki öyle, belki de öyle değildi. Heyecanlı ve biraz gergin olan Peabody, Eve'in yüzünü görebilmek için koltuktaki pozisyonunu değiştirdi. Belki de sadece öyle olmasını istiyordu. Belki Boyd'a aşıktı ve adam bütün gün orada, koridorun karşısında mutlu mesut evliliğine devam ediyordu. Onu da sadece karısının bir arkadaşı olarak görüyordu. Diyelim ki kadın onunla birlikte olmak istiyordu fakat Boyd, Marsha resimde olduğu sürece asla ona bakmayacaktı. Boyd'un kendini sevmemesinin tek suçlusu Marsha, hayalini yaşayamamasının suçlusu Marsha. Güzel bir yuva, harika bir koca, belki vakti geldiğinde birkaç çocuk. Bu durum onu çok üzüyor, öfkelendiriyor. Sürekli bir arkadaş, bir komşu gibi davranmak zorunda ve hayal ettiği şeyleri de bir türlü kafasından çıkaramıyor. Peki ne yapıyor? Marsha ile yüzleşmeye karar veriyor. Boyd şehir dışında. Bir şeyler yapmak için çok uygun bir vakit. Evde kalıp erkeğiyle ilgilenmek yerine her gün işe gittiği için Marsha'ya çıkışıyor. Boyd'u hak etmediğini söylüyor. Eğer kendisi onun karısı olsa yemekler hazırlar, alışverişi yapardı. Ona bir çocuk verirdi, bir aile verirdi. İkisi kavga ediyorlar. Peabody olanları zihninde canlandırmaya çalıştı. Eve'in bu konuda çok iyi olduğunu biliyordu. Ama gördüğü şeyler hala net değildi. Marsha muhtemelen bizimkine defolup gitmesini söylüyor, kocasından uzak durmasını. Eminim Boyd'a olanları anlatacağını söylemiştir. Bundan böyle ikisinin de onunla bir işi olmayacağını söylemiştir. Maureen o kadarına katlanamaz, tüm bunlar çok fazla gelir. Marsha'yı iteler, kadın düşer, kafasını bir yere çarpar. Dava dosyasında Marsha'nın kafasını cam bir sehpanın köşesine çarpması sonucu öldüğü yazıyor. Maureen panikliyor. Olanların üstünü örtmeye çalışıyor. Marsha'yı soyuyor, küvete yatırıyor. Belki ayağının kaydığını, kafasını çarptığını ve boğulduğunu düşünürler. Ama tekrar düşünmeye başlıyor. Belki de kimse kaza filan olduğunu düşünmeyecek. Dahası bu bir fırsat olabilir. Hatta bir nimet. Marsha'yı öldürmek istememişti ancak olan oldu. O konuda yapılacak bir şey yok. Eğer Boyd ve polisler Marsha'nın bir sevgilisi olduğunu düşünürse bu her şeyi çözer. Şüpheli olarak o adamın peşine düşerler. Kendinden şüphelenmeleri için hiçbir sebep yok ortada. O yüzden mektupları yazıyor, çekmeceye saklıyor, sonra eve gidip beklemeye başlıyor. Eminim bir süre sonra kendi bile olayların o şekilde geliştiğine inanmaya başlamıştır. Yaptığı şeyle sadece bu şekilde yaşayabilir. Aklını kaybetmeden her gece Boyd'un yanında yatmaya devam edebilmesi yalnızca bu sayede mümkün olabilir. Peabody derin bir nefes verdi ve yutkundu. Çünkü boğazı kupkuru olmuştu. Benim üzerinde çalıştığım teori bu. Nerelerde hata olduğunu söyleyecek misin? Nasıl oluştu bu teori? Raporlara, verilere, fotoğraflara bakıp durdum. Gözlerim yanana kadar alınmış ifadeleri okuyup inceledim. Sonra dün gece yatakta uzanırken bütün hepsini kafamda evirip çevirmeye başladım. Beynimin bir kısmı olanlarla meşgulken kalan kısmıyla da senin gibi düşünmeye çalıştım. Ya da senin düşüneceğini düşündüğüm gibi. Biliyorsun işte, hani bir olay yerine girdiğinde olayları zihninde canlandırmaya başlıyorsun ya, hani neyin nasıl geliştiğini izliyormuş gibi oluyorsun ya, ben de olayları öyle izledim. Belli belirsiz, bulanık görüntülerdi ama yine de bu şekilde gördüm. Peabody derin bir nefes daha almaya hazırlandı, sonra gözlerini kırpıştırdı. Gülümsüyorsun. Maureen'le Boyd etrafta değilken görüşmen gerek, yalnızken sorgula. Kocası ve çocuk yakınlarındayken savunma kalkanlarını iyice kaldırır. Kendine onları korumaya çalıştığını söyleyebilir. Polis merkezinde sorgu odasına al, resmi olsun. İstemeyecektir ama polis düşüncesi onu ikna edecektir. Hemen avukat talep edeceğini sanmıyorum çünkü bunun kendini suçlu göstereceğini düşünür. Sorguya hazır olduğunda bana haber ver. Ben de gözlemlemeye çalışacağım. Peabody, kalbinin deli gibi çarpmaya başladığını hissediyordu. Yani haklı olduğumu mu düşünüyorsun, o mu yaptı? Ah, evet, kesinlikle o yaptı. Biliyordum, kadın daireye girdiği anda anladım. Benim ne anladığımın ya da bildiğimin bir önemi yok. Bu senin davan. O yüzden önemli olan senin ne bildiğin ve ona da söyletebilmen. Peki, eğer sorgulamayı sen yapsaydın, sorgulamayı ben değil sen yapıyorsun, senin davan. Yaklaşımını, tonunu kendin belirle, sonra onu odaya al ve itiraf etmesini sağla. 10. ayrımın sonu. Sayfa 95. Devamı 11. ayrımda.